Ayrım 9. Siz kimi kandırıyorsunuz? Soner Yalçın. Sayfa 107. İran ile Türkiye'nin şaşırtan tarihsel benzerliği. 19. yüzyılda İngiltere'nin Osmanlı Devleti gibi İran üzerinde de nüfuzu vardı. İki ülke de tarım ülkesiydi. 20. yüzyıl başında İran 1906, Osmanlı 1908 askerlerin bastırmasıyla iki ülkede de meşrutiyet ilan edildi. Her iki ülke 1920'lerde yeni liderleriyle yönetildi. İran'da Subay Rıza Han, Pehlevi, ormancılar ayaklanmasını bastırıp yönetimi devirerek kendini şah ilan etti. Türkiye'nin lideri ise iç ve dış düşmanları yenen Mustafa Kemal Atatürk'tü. Her iki lider de ülkelerinin tarihlerinde görülmedik boyutlarda modernleşme ve reform politikalarını uygulamaya koydu. Ülkelerini eğitim sisteminden hukuk sistemine kadar laikleştirmeye çalıştılar. Kılık kıyafet devrimi yaptılar. Bu reformlara her iki ülkede de karşı çıkan pek olmadı. Sayıları az olmakla birlikte muhalif olanlar da çok ağır cezalara çarptırıldı. İran 1940'ta Türkiye 1946 yılında parlamenter demokrasiye geçti. İran'da 1951'de Türkiye'de 1960'ta milliyetçi, ulusalcı, solcu askerler darbe yaptı. İran'da başta petrol olmak üzere millileştirmeler yaşanırken Türkiye'de dışa açıldı, yabancı sermayeyi kabul etti. Siyah İran'daki darbeci Musaddık'ı yıktı. Yerine tekrar Şah Rıza Pehlevi'yi getirdi. Şah bütün partileri kapattı, liderlerini hapsetti. Türkiye 1961'de demokrasiye döndü, seçimler yapıldı. 1960'lı yıllar her iki ülkede de sol, milliyetçi ve İslamcı hareketin ivme kazandığı dönem oldu. Aynı dönemde her iki ülkenin siyasi ve iktisadi olarak dışa bağımlılığı arttı. ABD abi rolündeydi, düşman ise komünizmdi. Her iki ülkede solcularını ezmek, yok etmek için her yola başvurdu. Devlet güçleri sola karşı diğer güçlerle ittifak yaptı. Sol muhalefetin ezildiği dönemde İslamcı hareketler güçlendi. Burada biraz durup 1970'li yılların son dönemini bir hatırlayalım. Sovyetler Birliği Afganistan'a girmişti. ABD'nin kontrolündeki Şah İran'ı terk etmişti. Türkiye'de büyük bir sol dalga vardı. Soğuk Savaş döneminde ABD'nin yerinde olsanız ne yaparsınız? İran'da Sovyetler Birliği yanlısı solculara karşı mollaları destekledi. Türkiye'de ise bizim oğlanlar dediklerine 12 Eylül 1980 askeri darbesini yaptırıp İslamcıları kuvvetlendirip solu ezdirdiler. ABD Şah'tan umudunu kesince mollaları destekledi. İran'da mollaları yok etmek isteyen askerlerin elini kolunu bağladı. Şah Rıza Pehlevi ölmeden birkaç hafta önce Amerika ve İngiltere yerine muhalefeti yok etmek isteyen askerleri dinleseydim ülkeyi terk etmek zorunda kalmazdım diye açıklama yaptı. ABD'nin ise kafası netti. Sovyetler Birliği'ni İslam ülkeleriyle kuşatıp içindeki İslamcı halkları ayaklandırarak yıkmayı hesaplıyordu. Bu nedenle mollalara karşı darbe yapmak isteyen İranlı subaylara hep engel oldu. Örneğin Şah gittikten sonra ülkenin başında kalan Sosyal Demokrat Başbakan Bahtiyar, İslam Cumhuriyeti'ne izin vermeyeceğim diyordu. Genelkurmay Başkanı Karabagi Bahtiyar'ı destekliyordu. Bahtiyar ABD ve İngiltere'ye danıştı, tabii ki destek alamadı. Mollalar şanslıydı, dünya siyasal konjonktürü onların lehineydi. Sonunda Hümeyni Tahran'a geldi. Yerleştiği Refah Okulu'nda liberal İslamcı Mehdi Bazargan'ı başbakan ilan etti. ABD ve Avrupa bu ılımlı İslamcı atamadan mutlu oldu. Ancak mollalar güçlendikçe iktidara yerleşti. Son hedefleri halkın oylarıyla Cumhurbaşkanı olan liberal Müslüman Beni Sadr'dı. Askerler bu kez Beni Sadr'ın imdadına yetişti. Darbe yapabileceklerini söylediler. Sadr darbe istemedi ama kısa bir süre sonra istemediğine pişman oldu, yurt dışına kaçmak zorunda kaldı. Mollalar iktidara yerleşti, ılımlı İslam istemiyorlardı. İran tarihine bakıldığında mollaların devlete karşı ayaklandığı görülmemişti. Sadece 1963'te Şah mali kaynaklarını yok ettiği için ilk protesto eylemini gerçekleştirmişlerdi. Bu nedenle Hümeyni Türkiye'ye sürgüne gönderilmişti. Durum aslında bizim Nakşibendilere benzemiyor mu? Onlar da hep devletin yanında olmuşlardı. Peki Türkiye'deki İslami hareketler ile İran'daki mollaları destekleyen güçler arasında benzerlikler var mı? Yapısal farklılıklar olsa da taban aynıydı. Mollaların ülke içinde en büyük destekçisi iç ticaretin 2/3'ünü, ihracatın 1/3'ünü elinde tutan ve geleneksel değerlerin savunucusu bazar esnafıydı. Mollalar ayrıca liberal burjuva çevrelerinden de destek gördü. Bunun sebebi özerklik için harekete geçen Azeri, Kürt, Beluciler gibi etnik unsurların başlarının hemen ezilmesi talebiydi. Ve tabii din adamlarının siyasal örgütlenme gücünün en büyük dayanağı ise cami komiteleriyle girdikleri yoksul mahallelerdi. Camiler cihat birliklerinin hücre evleriydi. Kısa bir süre öncesinin solcu varoş mahallelerinin yoksulları akın akın mollaların arkasından yürüyordu artık. Ve sonunda İran'da İslam devrimi oldu. Herkes bilgi sahibi olmadan papatya falına bakar gibi Türkiye İran olur mu olmaz mı diye tartışıyor. İşte tarihsel gerçekler yukarıda. Benzerlik var mı yok mu bir kez daha okuyunuz. Medeni hayata ilişkin yapılan tüm müdahaleleri görmemezlikten geliyoruz. Dinci gelişmelerden rahatsız olduğunu belirten dünyaca ünlü piyanistimiz Fazıl Say, ülkemden gidebilirim demesiyle Cumhurbaşkanından Başbakanına kadar herkesin hedefi oldu. O mahalle baskısı hemen harekete geçti. Fazıl Say ülkeden kovulur oldu. AKP çevresi giderse gitsin, çok üzülmeyiz dedi. Gelin size ben yine bu konuda İran'dan örnekler vereyim. Meseleyi daha iyi anlayacağınızdan eminim. İran İslam Devrimi kendi Fazıl Say'larına ne yaptı? Türkiye dincileşiyor diyen piyanist Fazıl Say'ın ortaya attığı iddiaları magazinleştirip üzerini kapattık. Ünlü piyanistin Milli Eğitim Bakanlığı müzik derslerine önem vermiyor sözünü bile yeterince tartışmadık. Ve her zaman yaptığımız gibi asıl konuyla yüzleşmedik. İslam dini musikiye karşı mı, müzik haram mı ya da hangi müzik türü günah? İran'da İslam devrimi olduğunda bu soruların yanıtları bulunana kadar sanatçılar çok acı çekti. Yanıtlar bulunduğunda da bu acılar sona ermedi. İşte İranlı Fazıl Say'ların yaşadıkları. Akira Kurosawa adını duydunuz mu? Dünyaca ünlü Japon yönetmen ve senaryo yazarı. 1954 yılı yapımı 7 Samuray filmi dünya sinema klasikleri arasındadır. Anımsarsınız belki, yoksul köylüler her yıl hasat zamanı köylerini basan haydutlardan bıkmıştır. Köyün güvenliği için yaşlı bir samurayla anlaşırlar. Ancak haydutlara karşı bir samuray ne yapabilir ki? Yaşlı samuray Kanbai, ülkenin çeşitli yerlerine dağılmış eski samuray arkadaşlarının peşine düşer. Onları tek tek bulup ikna eder. Sonunda 7 samuray haydutlara büyük bir ders verir ve film mutlu sonla biter. İran'ın gelmiş geçmiş en büyük klasik batı müziği üstadı, besteci, maestro Ali Alejandro Rahbari'yi ben Samuray Kanbai'ye benzetirim. 1948 Tahran doğumlu Rahbari daha 9 yaşında beste yapmaya başladı. Viyana'ya gönderildi. Tahran Müzik Konservatuvarı'na yönetici olarak atandı. Şef olarak kariyerinin başlangıcında İran'ı terk etmek zorunda kalan ilk sanatçılarından biri oldu. Çalışmalarını ülkesinden uzakta sürdürmek zorunda kaldı. Herbert von Karajan'ın dikkatini çekti. Berlin Filarmoni Orkestrası'nı yönetti. 1985 yılında Çek Filarmoni Orkestrası'nın daimi konuk şefi oldu. 1996'da Virtuosi di Praga'nın müzik direktörü oldu. Ve gelelim İranlı rahbarinin Samuray Kanbai olmasının öyküsüne. 1997'de Amerika, Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, Hollanda, İspanya, İsveç ve İsviçre'de yaşayan 60 İranlı müzisyeni tek tek bulup Bregenz'de toplayan rahbari İran Uluslararası Filarmoni Orkestrası'nı kurdu. Orkestradaki tüm sanatçılar İran İslam devriminden kaçanlardı. Evet, filmimiz başlıyor. Yıl 1979. Ferhat Fahreddini İranlı ünlü bir piyanisti. İran milli ulusal müziğini klasik batı müziği formatına sokarak çağdaşlaştıran sanatçıların başında geliyordu. Tıpkı Fazıl Say'ın İsmail Dede Efendi'nin Gül Nihal'i, Aşık Feysel'in Kara Toprağı, Nasreddin Hoca'nın dansları ve Nazım Hikmet, Metin Altıok oratoryosunu yaptığı gibi. Piyanist Ferhat Fahreddin'i İran Şahı aleyhine gösterilerin yoğunlaştığı sıcak günlerde Azerbaycan Cumhuriyeti'ne gitti. Bakü Radyo Televizyon Senfoni Orkestrası ile bir dizi konserler verdi. O günlerde İran'da büyük değişim yaşandı. Şah İran'dan kaçtı, Hümeyni Tahran'a döndü. Piyanist Fahreddin'i konserlerini bitirip ülkesine dönerken yaşamının en büyük sürpriziyle karşılaştı. Pasaport kontrolü yapan İranlı görevli Fahreddin'e sordu. Musiki helal mıdır? Fahreddin'i yanıt veremedi, bilmiyordu. Güvenlik görevlileri piyanoyu İran'a sokamayacaklarını söyledi. İslam devrimi İran'ı değişiyordu. İlk yasaklanan müzik oldu. Kur'an-ı Kerim'de müziği haram sayan bir ayet var mıydı? Yoktu. Ama yine de Nisa 140, En'am 68, Furkan 72 gibi ayetlere göndermeler yapıldı. Ön yargılar ve bilgisizlik sonucu bu ayetler musikiyi yasaklamak maksadıyla farklı yorumlandı. Artık İran'da müziğin her türü yasaktı. Hepsi müptezeldi, haramdı. Kültür emperyalizminin de aracıydı musiki. Müzik eğitim merkezleri kapatıldı. Sanatla uğraşmak batıl sayıldı. Yabancı müzisyenler ülkelerine geri döndü. Kaçabilen İranlı sanatçı yurt dışına kaçtı. Kaçamayanlar müziği bıraktı. Bestekar Ali Tecvidi gibi sanatçılar müzik aletlerini sakladılar, toprağa gömdüler. Evinin bodrum katında gece yarıları gizli gizli çalmayı sürdürenler oldu. Yakalananlar devrim bekçileri tarafından falakaya yatırıldı. Müzisyenlere artık hiç iyi gözle bakılmıyordu, şeytandı onlar. Müzik İran düğünlerinde bile yasaktı. Radyo ve televizyon programları müzik olmadan yayın yapmakta zorlanıyorlardı. Ama elden ne gelirdi? Mollalar Emevi ve Abbasi dönemlerinde kadın şarkıcıların bulunduğu müzikli, danslı, içkili toplantıları İslam saltanatının yıkılmasına sebep olarak gösterdi. Koskoca bir ülke müzik dinlemeden yaşayacaktı. Toplum ilk şaşkınlığı üzerinden attıktan sonra el altından kaset satışı başladı. İran'dan kaçıp Los Angeles'a yerleşen ya da Arap ve Türk ses sanatçıların kasetleriydi bunlar. Kaçak yollardan İran'a sokulan bu kasetler arasında en çok rağbet gören İbrahim Tatlıses'ti. Zamanla bir yumuşama oldu çünkü tartışmalar başlamıştı. Müzik toptan mı yasaklanmalıydı yoksa müziğin eğlence türü mü yasaklanmalıydı? Devrim marşlarının, askeri musikinin ve dinlendirici, ruhu güçlendirici müziğin çalınabileceği söylenmeye başlandı. Tartışmayı noktayı Hümeyni 1988'de koydu. Marş okunurken kullanmak gibi genel fayda için müzik aletlerinin alımı ve satımı yapılabilirdi. Önce tambur, ut ve neye izin çıktı. Belli ölçüler içinde musiki ile uğraşmak caiz sayıldı. Ama öyle müziğin her türü de serbest değildi. İslam devrimi marşları ve askeri marşları ile dinlendirici müzik olacaktı. Tahran'daki büyükelçiliklerin resmi davetlerde İran geleneksel müziğini çalmalarına engel olamayan İran yönetimi zamanla geleneksel müziğe de izin vermek zorunda kaldı. Ancak yine şart vardı. Sanatçılar musikiye teknoloji sokmayacaktı. Örneğin yaptıkları müzikte teknoloji kullandığı ortaya çıkan dönemin sanatçıları Huşeng Zarif, Hüseyin Alizade, Celil Şehnaz, Feramez Payver ve benzerleri şarkıları yasak kapsamındaydı. Belli sınırlar dahilinde izin verilen müzik öyle her ortamda çalınmayacaktı. Bir kere öncelikle kadın, içki ve dans olmayacaktı. Erkekler sadece erkek topluluklara çalıp söyleyebilecekti. Ancak sazlar öyle insanı kendinden geçirir gibi hızlı ve fesada sürükleyici olmayacaktı. Sözler günah içermeyecekti. Şarkıcının görünüşü, kıyafeti ve davranışları da önemliydi. Harama yöneltmeyecekti, el çırpılmayacaktı. Zamanla kadınların şarkı söylemelerine de izin verildi. Tabii sadece kadınların bulunduğu ortamda söyleyeceklerdi. Radyoda klasik batı müziğinin çalınmasına da bir ara sözlü izin çıktı. Ancak yine şart vardı. Hızlı tempolu olanlar çalınmayacaktı. Erkek ya da kadın sesiyle arya söylemenin mümkünü yoktu tabii. Klasik batı müziğine göreceli izin çıkmasının nedeni marşların ancak bu müziğin enstrümanlarıyla çalınıyor olmasındandı. Bu arada müzik aletlerinin televizyonda gösterilmesine izin yoktu. Radyo ve TV'de belli müziklere izin vardı ama bunların kaset yapılmasına izin yoktu. Sonra bu yasak da kalktı. İran sanat musikisinin önde gelen bazı şarkıcılarına, örneğin M. Rıza Seceryan, Hüsamettin Saraç, Sıddık Tarif, M. Rıza Lütfiye kaset yapma izni çıktı. Fakat kasetlerini satma ya da dağıtma özgürlükleri yoktu. Zamanla bu yasakla aşıldı ama yine de zorluklar vardı. Sansür kurulundan geçmeniz gerekiyordu. Her engele rağmen kaset satışlarında patlama yaşandı. Uzatmayayım. Bugün İran'da rap gibi bazı müzikler hala yasak. Klasik batı müziği ise bazen yasaklanıyor, bazen serbest bırakılıyor. Samuray Kanbaşı, Ali Rahbari ve diğer samuraylar kısılmış İran sesini dünyaya duyurmak için mücadeleye devam ediyor. Tekrar herkesin kafasındaki soruya dönmek istiyorum. Türkiye İran olur mu? Süreci en iyi anlatmanın yolu örnekleme metodudur. Laik Türkiye kendi Osman Yağmur Derelisi'ne ne yaptı? İran İslam Devrimi müziği yasakladı, Fazıl Saylarına izin vermedi. Peki son 30 yılda müzik konusunda laik Türkiye ne yaptı? Osman Yağmur Dereli gibi isimleri hangi koşullar ortaya çıkardı? Neden onlar hep el üstüne tutuldu? Bu kültürel yozlaşma Türkiye'nin İranlaşma sürecini hızlandırmıyor mu? Tarih 6 Şubat 1953, yer Trabzon. Osman Gazi Yağmur Dereli dünyaya geldi. Selma Zeki çiftinin 3. çocuğuydu. Faik Levent, Nesime Yasemen'den sonra doğmuştu. Yağmur Dereliler soyadlarını Gümüşhane'nin Yağmurdere ilçesinden almışlardı. Kökleri oralıydı çünkü. Sonra Erzurum, Tortul ve Trabzon'a dağılmıştı aile. Baba Zeki Bey, sorgu yargıcı Ahmet Kaşif'in oğluydu. Kayınpederi Salih Bey kaymakamdı. Teyzesi Türkiye'nin ilk kadın sendika başkanı Nevver Yağmur Dereli'ydi. Ailede Eşber Yağmur Dereli gibi solcular, Nazmi Bilgin gibi gazeteciler, Lemi Bilgin gibi tiyatrocular vardı. Osman Yağmur Dereli'nin babası Zeki Bey memurdu. Trabzon'un zengin armatör ailelerinden Dete oğullarının kızı Selma ile evlendi. Aileye iç güveysi oldu. Zeki Bey zamanla memurluğu bıraktı. Trabzon'da yerel gazetesi ve matbaası olan bir iş adamı oldu. Siyasete atıldı. Demokrat Parti Trabzon İl Başkanı oldu. 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesi gelince Zeki Bey gözaltına alındı. Yine de siyasetten kopmadı. Adalet Partisi Trabzon İl Başkanı oldu. TBMM'ye 12. dönem milletvekili olarak girdi. Aynı dönemde halasının eşi Turan Bilgin de YTP'den milletvekili oldu. Osman Yağmur Dereli'nin çocukluğu ve gençliği siyasetin merkezi Ankara'da geçti. O müziği seçti. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü müzik bölümüne girdi. Siyasetten kopmadı. MHP'ye yakındı, ülkücüydü. Olaylara karıştı. Osman Yağmur Dereli 1973 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü'nü bitirdi ve müzik öğretmenliği yapmaya başladı. Aynı zamanda gece kulüplerinde sahneye çıktı. Yeraltı dünyasıyla o dönemde tanıştı. Dündar Kılıç, Hüseyin Cevahir, İnci Baba gibi isimler artık onun ağabeyiydi. Ankara gazinolarında uzun süre kalamadı. Arkadaşı şarkıcı Faruk Tınaz'ın ısrarlarıyla İstanbul'un yolunu tuttu. Şişli'de tek odalı bir evde türkücü Kamil Sönmez ve Faruk Tınaz'la yaşamaya başladı. Bir süre sonra onlara Asım Ekren de katıldı. Hepsi de eğlence dünyasında çalışıyordu. Apolitiktiler. Osman Yağmur Dereli'nin eski kabadayı ağabeylerine İstanbul'da yeni bir isim eklendi. Alaaddin Çakıcı. Yeraltı dünyasının pek çok ünlü ismi Osman Yağmur Dereli'yi destekledi, kolladı. Onun sahne aldığı gazinolardaki masaları doldurdu. Bu ilişkileri sayesinde gazinolarda iş yapabilen az sayıdaki insandan biri oldu. Sesinin çok güzel olmadığı, diksiyon sorunları bulunduğu, hatta sık sık detone olduğu biliniyordu. Buna rağmen sık sık televizyonda boy gösteriyordu. Yeraltı dünyası onu bir yere taşıdı ama siyasal ilişkileri yıldızını parlattı. Arkadaşı Asım Ekren, Turgut Özal'ın kızı Zeynep Özal'la evlenmesinin ardından o da dönemin bakanlarından Veysel Atasoy'un kız kardeşi Esin Atasoy'la evlendi. Bu evliliğin çöp çatanı Özal çiftiydi. Baba oğul gibi olduk dediği Turgut Özal'ın iktidarı döneminde yaşamının en parlak günlerini yaşadı. 110 kiloluk bir adam olarak tek başıma sahneye çıkıyorum ve alkışlanıyorum. Üstelik erkek şarkıcılardan hiçbirinin almadığı yevmiyeyi alıyorum diyordu. Arkasına ANAP'ın siyasal gücünü alan Osman Yağmur Dereli oyunculuğa adım attı. İz Peşinde adlı televizyon dizisinde komiser Esat oldu. Oyunculuktan yapımcılığa atladı. Yağmur Ajansı kurdu. Kerime Nadir'in Samanyolu adlı eserini bir dizi haline getirip TRT'ye sattı. Anap gitti, DYP geldi. Yağmur Dereli baba ocağına döndü. DYP gitti, MHP geldi. Yağmur Dereli gençlik ülküsüne döndü. Sonra AKP'den milletvekili oldu. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi olarak 12 Eylül 1980 askeri darbe döneminde işkence yapılmadığını savundu. İşkence var diyen de vardı, yok diyen de var. Var diyene inanmak istiyorsun da yok diyene neden inanmak istemiyorsun? Birisi görmüş mü? Ben oradaydım. Mehmet'i aldılar, yere yatırdılar, falakadan geçirdiler. Hayalarını sıktılar diyen var mı? Osman Yağmur Dereli çevresinde hep sevildi. Zeki değildi, kurnazdı. Son yıllarda yakalandığı kanser hastalığını yendi. Magazinin popülerleştirdiği Osman Yağmur Dereli gün geldi magazini eleştirmeye başladı. Ve en acıklısı, içkisini içen, kağıt oyunları ve at yarışı gibi hobileri olan Osman Yağmur Dereli, bir gün tutup eşimin türbanlı olmasını isterdim deyiverdi. Bu kültürel yozlaşma sizce Türkiye'yi nereye götürüyor? İki kuzenden siz solcu avukat Eşber Yağmur Dereli'yi yıllarca dövüp işkence yapıp cezaevlerinde çürütür ve şarkıcı Osman Yağmur Dereli'yi el üstünde tutarsanız bu son işte böyle kaçınılmaz olur. Arayın bakalım, bulabilecek misiniz bir samuray kambayı? 9. ayrımın sonu, sayfa 116.